Ayrım 15. İmparator. Erol Toy. Sayfa 230. Fehmi Çok oğluyla uyuşmazlığa düşüyor. 14. Bu oğlanın kulağını bük Fehmi, dedi Saadet. Fehmi yanı başına uzanmış karısına baktı dirseğinin üstünden. Her zaman oğlunun koruyucu meleği olan anası birden değişmiş miydi? Çakmak çakmak gözlerinden kızgınlığını hemen anladı. Yatıştırmak gereksinimiyle, olur sabahleyin konuşurum, dedi. Konuş ve anlat ki ona o kız bize yaramaz. Yarar yaramaz, oğlan beğeniyorsa, şimdiye deyin beğenisinden yakınmadım sana oğlumun. Ama hiçbirinin ciddi olmadığını görüyordum. Bu kez öyle değil durum, kızı kararlı gördüm ben. Bırak çocuğu yahu, biraz gönlünü eylesin. Bundan öncekiler hep eğlenceydi, bu başka. Daha ilk görüşte kararlılığını anladım. Eğer kısa zamanda çaresine bakmazsan ateş bacayı saracak. Nasılsa bir gün evlenmeyecek mi? Evlenecek elbet ama ben evimin içinde düşman istemem. Evlerini ayırırız. Beni yokuşa sürmek istiyorsun, diye kalkıp yatağın içine oturdu Saadet. Fehmi çaresizlikle doğruldu. Karısının bu kararlı tutumuna ilk kez rastlıyordu. Belli ki onaylamadığı bir şeyler olmuş. Daha doğrusu göz yumamayacağı ölçüde büyük bir serüven yaşamakta oldu. İşin aslını öğrenmek isteğiyle uykusunu dağıttı. Anlat hele, dedi. Seni hiç böyle görmemiştim. Görmezdin. Şimdiye kendi dengiyle eğleniyordu. Her konuda deneyim sahibi olmasını istediğini biliyorum. Yine biliyorum ki bizim çevremizden bir kız biz istemiyorsak oğlumuza yapışıp kalmaz. Ne var ki durum tehlikeli. Nerede nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Öğrenemedim. Neyin nesidir o da belirsiz. Ama telefonun ucunda onun sesini duydu mu yel yemiş kuru yaprağa dönüyor bizim oğlan. Sana derim ki çok sade Fehmi, bir delikanlı bu duruma düştü mü ondan hayır gelmez. Bilmediğim, tanımadığım, üstelik beni ucuzlayan bir kızı gelin olarak bağrıma basamam ben. Seni ucuzlamak mı, ne haddini? Biraz öğüt vereyim dedim oğlanın olmadığı bir sırada. Biz bu varsallığın nice elde edildiğini iyi biliriz, dedi. Afalladım, başıma balyoz vurulduğunu sandım. Nereden bilirmişsin ya, diye sordum. Kitaplar apaçık yazıyor demez mi? Ne diyeceğimi bilemez duruma düştüm. Böyle konuşmak sana ne kazandırır, dedim. Ben kazanmak için uğramıyorum. Uğraşsam istediğimi elde ederdim, dedi çıktı. Fehmi içinden, aferin yaman kızmış, keşke öylesiyle evlense oğlum, diye geçirdi. Dışından da, bak edep size, sonra, dedi. Dur bakalım, dedim, nedir bildiği, bir soruşturayım, biraz deşeyim. Hanımefendi, dedi, ben ne sizinle ilgiliyim ne de varlığınızla. Binlerce insanın gözyaşı pahasına elde edilmiş hiçbir şey istemem. Oğlunuzdan hoşlandım. Bak terbiyesize bak. Sanırım o da benden hoşlanıyor. Ama bu size yağ çekmemi gerektirmez. İsterim ki kararını bağımsız versin. Karşı çıktığında her şeyi bırakabilsin. Ancak o zaman eşit koşullar altında konuşabiliriz. Yoksa sizin ve babasının makinalaştırdığı bir zavallı oyuncak olur benim için. Kimsin sen, nesin, demişim elimde olmayarak. Bir insan hanımefendi, dedi edepsiz. Solcu bir insan. Fehmi, ne demek solculuk? Evimize deyin giren bu edepsizliğin sonu nereye varır? Hemen çare bulmalısın bu işe. Hemen kulağını bükmelisin Mahir'in. Yoksa böyle yırtık kızlar deli dolu işler işletip başımıza dert açarlar. Birden pirelin vermişti Fehmi. Kıvanarak dinlediği öykünün sonuna doğru birden dağılıvermişti dalgınlığı. Tüm dikkatiyle dinlemeye başladı karısını. Solculuk sözünü duyar duymaz irkildi. Biraz daha deşmek amacıyla, kimin nesi olduğunu öğrenemedin mi? Ne kız bir şey söyledi, ne oğlanın ağzından bir kelime alabildim. Bir arkadaşım diyor. Şimdiye değin öğrenemediğim, belki bundan sonra da öğrenemeyeceğim ne varsa tümünü biliyor. Üstelik güzel de. Ben bu işin altında bir kötülük seziyorum. Zaten gazeteler dağ taş bağırıp duruyorlar. İsmet Paşa'nın bile solcu olduğunu yazıyorlar. Ama o bunlar gibi varlık düşmanı değildir. Ya bizim tek oğlumuz, geleceğimizin tek güvencesi de bu saçmalıklara kapılırsa ne yaparız? Fehmi yatıştırmaya çalıştı karısını. Ben yarın öğrenirim neyin nesi olduğunu. Oğlanı uzun zamandır boşladık, toplantılara bile gelmez oldu. Yeni bir sevgili bulmuştur, biraz koltuk kovaltalım demiştim. Demek durum tehlikeli. Biz onun yönetim yeteneğini geliştirmesini isterken koşullanmış düşünce sahipleriyle düşüp kalkmaya başlamış. Supin'in adamlarından hemen öğreniriz durumun derecesini. Belki o raporunu hazırlamış, benim istememi bile bekliyordur. Tasalanma sen. Her şeyin çaresini buluruz. Senden bu güvenceyi aldım. İşi üstüne aldığını duydum ya, rahatladım artık. Daha son kelimelerinde uyuyup kaldı karısı. Ne var ki kendisinin uykusu kaçmıştı. Belli etmeden yatağından kalktı. Sırtına röple şambırını, ayaklarına terliklerini geçirdi. Kalın bünyan halılarıyla döşeli odasında durakladı bir an. Sonra kapıyı açıp salona oturdu. Mahir'in odasına doğru yürürken vazgeçip geri döndü, koltuğun birine oturdu. Uşak o oturur oturmaz usalcılık kapıyı açtı. Önüne gelip eğildi. Bir buyruğunuz var mı efendim? Küçük bey evde mi? Henüz gelmediler. Ya peki, bana bir su getir. Uşak buyruğu bir anda yerine getirdi. Suyunu içtikten sonra bardağı uzatırken, sen git yat dedi. Başka bir isteğim yok. Mahir'e kapıyı ben açarım. Küçük bey bu akşam gelmeyeceklerini söylediler efendim. Ya peki. Oturup kaldı yerinde. Uzun zamandır çocuklarımla ilgilenemedim diye düşündü. Ama zorunluydum buna. Askerlerin saflığından bizim oranımızda solculukla yararlandı. Devlet kesimini ağırlık tanıyacak bir anayasa yapmalarını son anda güçlükle önledik. Daha doğrusu ancak delikler açtırabildik. Şimdi bu deliklerden yararlanarak işleri sağlama bağlamak gerekli. Yalancı, sahteci bir sınayileşmenin temellerini atıyoruz. Tökezlemek solun eline büsbütün koz verir. İşçi hakları, bilmem ne hakları diye maddeler yazdılar anayasaya. Dengesizliğin bir örneği çıktı ortaya. Kimsesini en çok duyurursa denge ondan yana basıyor. Biz bu arada İsmet Paşa'nın ardına sığınıp bir sivilleştirme kavgasına girdik. Başardık ya sonunda, şimdi bunun ekonomik düzeydeki yerleşmesini de tam yapmalıyız. Bu da örgütlenme işidir. Hele yarın oğlanın durumunu bir anlayalım. Olmazsa atarız bir Avrupa kentine. Oradaki kızlar bizimkinin aklını tümden başından alıp salıverirler. Tam zamanında uyardı Saadet beni. Yarın Supi ve Robert'le genel durumu bir gözden geçirmeliyim. Ondan sonra alacağımız kararları bir bir saptarız. Biraz rahatlamıştı. Bir karara varmanın yorgunluğuyla gözleri kapanmaya başladı. Hemen kalkıp karısını uyandırmadan yatağına attı kendini. Hemen hemen odayı bir baştan ötekine kaplayacak genişlikteki yumuşacık yatak, sevgilisini kucaklayan bir metres ılıklığıyla yutuverdi Fehmi. Supi'ye baktı Fehmi. Senin kuşlar epeydir ötmüyor. Ötmesini istemediniz de ondan efendim. Demek bir şeyler var. Evet, özellikle Mahir Bey için. Ya neymiş? Son günlerde işçi partili bir kızla görünmeye başlamış. Küçük bir araştırma yaptım. İnsan olarak denilebilecek hiçbir şey yok. Yoksul bir aileden geliyor. Temiz, dürüst, okumuş, gençlerin ölçülerine göre güzel. Ne demek gençlerin ölçüleri? Biz eski insanlarız efendim. Kadın dediğin etli butlu olmalı. Şimdikilerse dal gibi. O yüzden kendi ölçümüzü kullanmak istemedim. Gözleri parladı Fehmi'nin. İnce dudakları bir bıçak keskinliğiyle gerildi. Çıkık elmacık kemiklerinde bir iki zonklama pembeleşip gitti. Ya demek güzel. Başka? Üstelik zeki. Birkaç dil bilir, kültürlü bir kızmış. Eğer fikirlerindeki sapıklık olmasa bizim için zor rastlanır bir gelin derdim. Ne var ki o güzel kafanın içi varlık düşmanlığıyla dolu. Bu yüzden de partisinin en güvenilir üyelerindenmiş. Herhangi bir iz bulamadım. Ama sanıyorum ilişki kurmasını partiden önerdiler. Varlıkların temeli konusunda bir inceleme yaptığından söz ediliyor. Yok canım dedi Fehmi. Partinin böyle bir öneride bulunacağını sanmam. Başkanını tanırım, paşa torunudur. Hem de yüksek ödevlerde bulunmuş bir paşanın torunu. Çoluk çocuğun incelemesine önem vermeyecek ölçüde bilir bu işleri. Yanılabilir efendim diye sürdürdü Supi. Benimki bir varsayım. Ama ilişkilerinin yararlı olacağını sanmıyorum. Mahir Bey'in çok içip çok konuştuğundan söz ediliyor. Biliyorsunuz dörtlü toplantılara katılıyor. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Pek çok karlı projenin peşindeyiz. Büyük küçük rakiplerle boğuşmak zorunluluğumuz var. Böyle bir durumda en üst düzeyde açılacak bir gedik bize zararlı olabilir. Bir an nefeslendi Supi. Robert'e baktı Fehmi. Robert anlatılanları deminden beri onaylar bir biçimde dinliyordu. Belli ki bunlar aralarında daha önceden kararlaştırılmış. Sormasa da bir şey önerecekleri besbelli, işaret etti. Bendenize kalırsa uzunca bir geziye gönderelim Mahir Bey, dedi Robert. Hem de yalnız gitmesini sağlayarak. Mümkün mü? Supi'nin kuşları mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca bizim de dostlarımız var. İstemezse kimse rahatsız edemez. Peki. Ben Mahir'le konuşurum. Sonra ikisi de rahatlamışlardı. Göz ucuyla müdürlerine baktı. Supi konuşmasını sürdürdü. Büro araçları fabrikası ilk kez kâra geçti. buzdolabı ünitesi birden silip süpürdü eski zararları. Hemen öteki ev araçlarının üretimine geçildi. Deneme çalışmaları bitti. Bu arada küçük motorlu araçlar da yapabileceğimiz ortaya çıktı. Bunların denemesine başlanacak izniniz olursa. Büyük bir yatırım haline dönüşmekte fabrikamız. Planlama büromuzdaki gençler özellikle traktör, kamyon ve motorlu araçlar montajı için lastik sanayine el atmamızı istiyorlar. Demir çeliğin en yetkili satıcısı biziz. O yandan korkumuz yok. Yalnız planlamada yeni bir demir çelik fabrikasından söz ediliyormuş. Eğer başarılı olursa ithalat olanaklarımız kısılabilir. Ya oraya ortak olmalı ya da tek satıcılığı ele geçirmeliyiz diyorlar. Ayrıca plan hazırlıklarından anlaşıldığına göre büyük yapı işlemlerine girişilecekmiş. Önümüzdeki 5 yıl içinde çimento, demir ve kum fiyatlarında yarıdan fazla bir artışın söz konusu olduğu sanılıyor. Ankara'daki şirketin tüm fabrikaların üretimini şimdiden ve şimdiki fiyatlarla kapatmasında büyük yarar bulunduğu bildirildi. Turizme öncelik tanınacakmış. Elverişli birkaç kıyının kapatılması da öneriler arasında. Kendi fabrikalarımızın gereksinimi için bir döküm fabrikası kurulmalı. Ben araştırdım. Böyle kuruluş halinde bir fabrika var. Ortaklarından biri trafik kazasında ölmüş. Ötekiler de işten anlamadıkları için yatırımın yarım kalması söz konusu. Buraya el atabilirsek karlı çıkarız. Yutkundu Supi, Robert'e baktı. Bunu bekliyormuş gibi arkadaşının bıraktığı yerden sürdürdü Robert. Döküm fabrikası ortaklarıyla ilk ilişkileri kurdum. Paylarını satmakta fazla nazlı davranacaklarını sanmam. Hatta anladığım ölçüde yatırdıklarını kurtarsalar kendilerini mutlu sayacaklar. Sınai Kalkınma Bankası iş sarsandığı için yatırım kredisini kesmiş. Kesmiş mi? Diye sordu Fehmi. Bana sormuşlardı. Asıl işten anlayan ortağın ölümüyle başaramayacaklarını söyledim. Ondan sonra kestiler, diye sürdürdü Robert. Hemen ardından da ilişki kurdum. Aktarmaya hazırlar. Dilerseniz biraz kar verebiliriz. Civata işi yeterince korkuttu çevreyi. Bunda bir okşamaya gitsek fena olmaz. Tamam, istediğin gibi bitirebilirsin. Başka? Para durumumuz iyi. Krediler açıldı. Ayrıca peşin siparişler yeni bir fon yarattı. Ev eşyaları ünitemiz gelecek yıl başından başlayarak geniş üretime geçecek. Peşin fonlardan biraz aktararak orada taksite girebilirsek yaygın bir pazar ele geçiririz. Gerçekten övünülecek bir örgütlenme içindeyiz. Hemen hemen her kasabada bir bayimiz, yetkili satıcımız var. Taksit olanağını da verirsek bunlara büyük çapta iş yapabilirler. Bir bayi yetmez. Ben örgütlenmede rekabetin yararına inanırım. Değişik dallarda değişik yetkili satıcılar olmalı. Anayasa söz hakkını alabildiğine genişletti. Bizim için güç alışılacak bir genişlik bu. Bayilerimiz kasaba ve köylerde iş bilir, akıllanışılır kişiler haline getirilmeli. Gerektiğinde dilediğimiz yönde kullanabilmeliyiz onları. Bu nedenle yeniden ama sağlam bir örgütlenmeye gitmeliyiz. Supi, sen iyi bilirsin bu işleri, bir gözden geçir. Dağıtım şirketlerine bağlı bölgeler haline getir bayiliği. Dağıtım şirketlerini ayırmıştık. Kimilerinde bizim şirketler, kimi üretilen ve mallarda zorlu kardeşleri kullanıyoruz. Bunlar tepede nice bir elde birleşiyorsa, köydeki satıcı da öyle bir bağlı acentesinin buyruğunda olmalı. Özellikle taksitleme yapalım, bağışlama yok. Şimdiye değin iyi çalışılmamışsa yerine başkasını hazırlamak gerekliydi zaten. Sanırım bunu yaptın. Bölge acentesi olan dağıtım şirketlerimizin müdürlerini toplayın. Mümkün olduğunca siyasal bakımdan birbirine ters bayiler seçsinler. Kasabalarda kolay giderilemez siyasal terslikler. Biz eriteceğiz. Bırakın sonra birbirleriyle kapışsınlar. Eğitip salt kârın buyruğunu atmayı bilmiyorsak bir şey yapamayız. Gerekirse ben de yardım ederim size. Çimento fabrikalarının üretimini kapatın. Orada peşin fonları kullanalım. Taksitçiliğe girmeden senet vadelerinde uzatma sağlayalım. Bayilerimiz ilk eğitimden geçip örgütlenme tamam olduğunda başka bir düşüncem var. Siz şimdiden yoklamalarla yaygınlaştırın bu düşünceyi. Bizim tüccar olarak birleşmemiz gerekli. Ben de buna değinmek istiyordum efendim, dedi Supi. Şimdi anayasaya işçi hakları kondu. Birkaç yıla değin grev yasası da çıkar. Meclisteki arkadaşlarımız engellemede bulunacaklar. Ama sür git yapamazlar bunu. Şimdi kör topal giden sendikacılık birden alevlenecek. İlk hız pek çok şeyi sürüp götürebilir. Bir delikanlı geldi Amerika'dan. Hemen biz de işe başlattık. Sosyal ilişkiler uzmanlığı yapmış. Öngörüşü yaman. Bu konuda bir rapor hazırladı. Size sunmak istiyordum. Ver, dedi Fehmi. Hemen dosyasından çıkarıp uzattı Supi. Mahir sallanarak salona girdi. babasını bir koltuğun üstünde uyuklar görünce içi burkuldu. Biraz kendini toplamak için direndi. Fehmi gözlerini açmıştı. Bir süre tanımaz tanımaz baktı, sonra yanındaki koltuğu gösterdi. ''Gel oğlum, otur.'' Mahir içinden gelen bir direnmeyle sallandı. Şimdi konuşmak istemiyordu babasıyla. Ama Fehmi'nin sevecen, yumuşak sesi yenilince duramadı, gidip yanına oturdu. ''Buyur baba, beni mi bekledin?'' ''Ben sabahları erken gidiyorum oğlum, seni rahatsız etmek istemedim. Haber bıraktım ama rastlaşamadık.'' ''Haklısın, derslerin, arkadaşların var, seni çok erken işe koştum. Bir sürü bölgelerde toplantılara katılmak zorunda kaldım.'' Gözlerini kırpıştırarak oğlunun hafif kanlı gözlerine, içkiden iyice sarkmış yüzüne baktı. İkisi de yalan olduğunu biliyorlardı bu sözlerin ama ikisi de bunlarla avunmayı yeğliyorlardı. Mahir başını eğmiş dinliyordu. ''Düşündüm ki,'' diye sürdürdü Fehmi. ''İyi bir dinlenmeyi hak ettin. Yalnız iş adamının dinlenmesi yine işli olur. Benim vekilim olarak bir çıkıp dolaşman gerekiyor. Son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum. İşlerin tümü senin başına kalabilir. İç ilişkilerde iki büyük öğretmenin iki vazgeçilmez yardımcım var. Robert ve Supi tam yetiştiler. Bugün şirketimiz neye sahipse tümünün doğup büyümesi ellerinde oldu. Diyebilirim ki işleri benden iyi yönetiyorlar ve ben de karışmıyorum. İki yeni fabrika kurup 8 kalem üretime geçme kararı aldığımızı geçen gün duydum. Kararların altında benim yerime senin imzanı görünce bilemezsin ne çok sevindim. Ama salt alıp satmak, üretip monte etmekle olmuyor bu işler. Asıl önemlisi dış ilişkilerdir. Ve bu ilişkilerde onların bile bilmedikleri pek çok şey konuşulur, kararlaştırılır. Milano, Berlin, Bonn, Paris, New York'la Tokyo'da yeni yeni anlaşmalar yapmamız gerekiyor. İstiyorum ki bunların tartışmalarında bulunup anlaşmaları sen imzalayasın. Dostlarımızın, ana firmalarımızın karşılarında genç, işbilir bir patron görmeleri hem onları hem beni mutlu kılar. Toplantı tarihleri arasında 10'ar 15'er günlük zaman aralıkları var. Bunlarda da dinlenmiş olursun. Hemen yarın yola çıkman gerekiyor. Önceden buluşabilsek haber verecektim ama olmadı. Program ve gerekli bilgiler odanda, masanın üstünde hazır seni bekliyor. Tek başına gideceksin, hiç yardımcın yok. Beni sevindireceğinden kuşkulanmıyorum. Şimdi yat. Uşak tembihli, seni uçağına yetiştirecekler. Yarın olmaz baba, dedi Mahir. Kendi sesinden ürkerek boş gözlerle salona baktı. Yarın gidemem, diye sürdürdü yine de. Fehmi ilk direniş başladı. Acaba zamansız mı davrandım diye düşündü. Bekliyordum bunu. Ama bunca sert değil. Zararı yok, kandırabilirim belki. Denemekte yarar var. Yarın yola çıkmazsan Milano'da çözümlememiz gerekli montaj işi yatar. Senin gideceğinden güvenli olduğum için ben hazırlık yapmamıştım. Sonra Bonn'a geçmek için zamanım var. İstersen git dön. Hayır baba, görmem gereken kişiler var. Onlarla konuşup haber vermeden olmaz. Gülümsedi Fehmi, sırtını okşadı oğlunun. Hareketini olabildiğince yumuşatarak omuzuna vurdu. Anlıyorum. Onlarla da kendin konuşmak zorundasın. Ben senin yerine konuşayım desem... Oğlunun sertleşiveren yüzüne baktı, gülerek tamamladı sözünü. Büsbütün olmaz. Çünkü anana babamla haber göndersem herhalde beni vururdu. Öyle de geç geldin ki şimdi git desem olanaksız sanırım. Ne yapacağız? Mahir ta yüreğinin derinliklerinde bir çelişkinin belirdiğini sezinledi. Tam bir ikilemin içinde kalmıştı. Yıllardır aşılanan sorumluluk duygusuyla tutkusu çatışıyordu. Uşak bir kez söylemişti babasının aradığını, aldırmamıştı. Yarın gitmezse kendi kararını bozacak bir davranış içindeydi. Saatine baktı. Sabahın 4'üne geliyordu. Gerçekten olanaksız sevinci gidip görmesi. Hiç habersiz çekip gitmesi ise tümden mümkünsüz. Fehmi oğlunun içindeki kıpırtıyı yüzündeki tikten anladı. Şakakları kıpır kıpır zonkluyor. Boyun damarları kibrit kibrit şişiyordu. Biraz daha yüklensem diye geçirdi. Biraz daha yüklenirsem yatırırım bu işi onu ama çok zorlamış olurum. Yeniden yüzüne baktı oğlunun. ''Şu dosyayı getirsene bana.'' ''Getireyim.'' diyerek kalktı Mahir. Çok düşünmek sallantısını gidermişti. ''Olur, getireyim.'' Birkaç dakika sonra yüzünü yıkamış, ceketini çıkarıp gömleğinin yakalarını açmış, elinde babasının sözüne ettiği dosyayla geri döndü. Dosyayı uzatıp yine yanına oturdu. Fehmi dalgın dalgın buluşma listesine baktı, uçak biletini eline alıp evirdi, çevirdi. Sonra birden ''Bak, dosyaya bir göz attığımız iyi oldu.'' Roma'daki toplantı yarın akşam 19.30'da. Yemeğe davetlisin. Bir yarım saat gecikmek zarar vermez. Sana sabah uçağından bilet alınmış. Bunu değiştirmeliyiz. Bırak yansın. Öğleden sonraki uçakta gitsen olur mu? Mahir bir elindeki bilete baktı babasının, bir yüzündeki sevecen anlama. Başını salladı elinde olmaksızın. İçindeki işin mutlaka yapılması gerektiğini haykıran sorumluluk ağır basmıştı. Olur baba, öğleye değin ben de özel işlerimi çözümlemiş olurum. Sanıyorum 16.30'da bir Air France var. Onunla gidersen tam zamanında orada olursun. Evet, onunla gideyim. Tamam oğlum, havaalanında hazır olacak biletin. Ben de orada olacağım. Mahir'in yeniden sertleştiğini görerek aldırışsız sürdürdüğü sözünü. Konuşmamız gerek. Eliyle dosyaya vurdu. Buraya yazılmayanları bilmelisin. Şimdi dinlen. Yeniden yumuşadığını sezinleyince, eğer işin erken biterse bana şirkete telefon et, bir yerde buluşalım, bir iki lokma bir şey yer konuşuruz. Olmaz mı? Olur baba. Hadi şimdilik iyi uykular yavrum. Seninle övünüyorum. Mahir'i koltuğun üstünde yığılmış bırakarak odasına çekildi. Saat 11'de Supi elinde bir tükenmez kalemle girdi patronun yarısına. Kapıyı açık bırakmıştı. Kalemi masanın üstüne koyup hemen çıktı. Fehmi kalemin düğmesine basıp üstüne eğildi dikkatle. Senden ayrıldıktan sonra tuttular, dedi temiz tok bir kız sesi. Suçun neymiş? Söylediklerine göre bildiri dağıtmak. Bildiri dağıtmak suç değil ki. Polis bilmez bunu, toplayıp getirdi. Oysa seninle konuşmam gerekti. Yakında çıkarım, o zaman konuşuruz. Benim bugün Roma'ya gitmem gerek, oradan da başka yerlere. 3 ay sürecek iş gezisi. Anlaşıldı, babanı daha zengin edeceksin. İlk kez bir şey istedi benden, adam gibi oturup konuştu. Ona kalsa bu sabah gitmem gerekiyordu, direndim. Sahi mi? Evet, gitmem dedim. Bunun üzerine öğleden sonraki uçağı bıraktı. Dedim ya, ilk kez bir şey istiyor, kıramadım. Biliyor musun Mahir, küçümsüyordum babanı ben. Ama ne kadar güçlü olduğunu şimdi kavradım. Anlamadım. Sabahın 4'ünden beri düşünüyorum. Neden senden ayrılır ayrılmaz yakaladılar? Niye dün ya da bu sabah değil diye? Büyük bir oyunun bir küçük parçası bu. Babam benden korkuyor Mahir. Çok korkuyor. Yüzünü buruşturdu Fehmi. Akıllı bu kız, dedi. Supi haklı. Mahir kesik kesik gülüyordu. Kulak verdi yeniden. Yok canım, babam seni tanımıyor bile. Tanıyor ve inan ki korkuyor. Bak anlatayım biraz. Sen birden yurt dışına gidiyorsun. Ya peki ben de gelirsem? Zaten ben de senden bunu istemek için direndim. Bugün akşama değin koparmam bu yüzden. Dostlarım var. 2 saatte pasaport alırız. Olmadı sen arkadan gelirsin. Gelirsin değil mi? Zamanın bol olacak. 5-6 toplantıya katılacağım doğru ama sonra... Gelebilir miyim? Niye gelemeyesin? Para işi ise sıkma canını. Benim ödeneğim bol. Bir an susku egemen oldu. Teyp cızırdadı. Fehmi elini uzatıyordu ki Mahir telaşla sürdürdü. Biliyorum, benim kirli paramı istemezsin. Senin böyle bir olanağın yok. Ama kirli olmayan param da var benim. Harçlıklarından ayırmıştım. İnan kimse bilmiyor bunu. Çocukluğumdan beri epey birikti. Oradan alırız. Dilersen sonra ödersin. Çocuksun sen, diye güldü kız sesi. Harçlığından ayırmak temizler mi o parayı? Hep çocuk kalacaksın. Belki baban da senin gibi çocuktur. Ve kan tutkusuyla eziyordur önüne çıkanı. Hani kedilerin kuyruğunu çeker, kepeklere tekme atar ya çocuklar, öyle. Sen şimdi bırak onu, sonra tartışırız. Bize karşı hep iyi oldu babam. Sanırım sana karşı da olur. Gördük iyiliğini. Ben gelemem, istesem de gelemem. Neden? Şundan ki şimdi dava açacaklar hakkımda. Sanırım hem de ağır cezada. O zaman senin dostların değil, kimse bana pasaport veremez. Yaman adam baban. Bırak babamı, sen çıkmazsan ben de gitmiyorum. Hemen şimdi telefon edeceğim babama, vazgeldiğimi bildireceğim. Sert sert parmaklarını masaya vurdu Fehmi. Öfkelendiğinde böyle yapardı. Ama bunun öfke işareti olduğunu bir karısı bilirdi, bir de Robert'le Supi. Kız Yaman, diye geçirdi aklından. Aslında aynı hamurdanız biz, birbirimizi iyi anlarız ve iyi boğuşurduk doğrusu. Ne yazık ki onun yitireceği bir şey yok. Ben oğlumu yitirebilirim ya da varlığımın geleceğini. Eski tepkisizliğini takındı yeniden. Bunu yaparsan hiç görüşemeyiz birbirimizle. Neden? Baban tezgahı iyi kurmuş olmalı. Beni tutuklarlar. Bilmem bilir misin? Tutuklularla ancak soyadı eş olanlar konuşabilir. Soyadımızı eş yaparız. Ya bildiri dağıtmayı propagandaya çevirip 7,5 yıl tıkarlarsa beni içeri? Beklerim. Ben sen dönünceye beklemeyi yeğlerim. Hem de özgürlüğe kavuşmuş olarak. Anlamadım. Gitmelisin. Sen gidersen beni bırakırlar. Düş kuruyorsun. Tam tersine, düşten uyanıyorum. Kesin mi kararın? Evet. Peki öyleyse gidiyorum. Ama 3 ay sonra buradayım ve seninleyim. Bakalım 3 ay sonra neler? Birden kalın bir ses girdi araya. Mahir Bey özür dilerim. Görüşme bitti. Kızın sesi de sürdü bir an. Yeniden dinlesem anlarım sonunu dedi ama öğreneceğini öğrenmişti. Düğmeye basarak geri aldı bandı. Sonra iki kez basıp sildi baştan sona. Ardına dayandı. Çok şey biliyor diye düşündü. Hemen hemen benim yaşamım boyunca öğrendiklerimi biliyor. Düşman olmasaydı ne iyi bir dost olurdu. Ben iteklerdim oğlumu. Kafasız, salt çocuk büyütmeyi en büyük ödev sayan bir karısı olacağına, böyle dişe diş, söze söz çekişebilen biri olsaydı kim bilir nasıl doldururdu benim yerimi oğlum. Yazık. Böylelerinin düşmanımız olması çok yazık. Hep o solcuların işleri bunlar. Bağrıma değin girdiler. Oğlumu bana düşman ederlerse şaşmam. Yoksa bizim kuşak da bitiyor mu hırsını gelişmeye yöneltecek insanlar? Yok canım. Dünyanın kaç bucak olduğunu bilmeyen bir karışçık kız öfkesini üstüne vurdurdu diye kuşkuya kapılma. Daha önümüzde ne günler var. Şimdi oğlan gidiyor ya, oğlanla kızın arasına uzunca bir ayrılık giriyor ya. Bu bile yeterdi. Telefon çaldı, aldı kulaklığı. Beyefendi, Mahir Bey telefondalar efendim. Ver kızım. Alo, buyur oğlum. Baba, sizinle hemen buluşmam gerekli. E tabi, neredesin? Sirkeci'de. Tamam, Konyalı'ya gir, beni bekle. Geliyorum. 15. ayrımın sonu. Sayfa 248.